Ayrım 7. Bir Hristiyan Masalı. Minege Kırıkkanat, sayfa 103. Tanrı emri, vurun imansızlara. Ama imansız kim, imansız ne? Haçlı seferleri süreci 1095'te başladı. Orta Doğu ve Anadolu'daki toprakları İslam ordularına karşı verdiği, sayısız savaşlarda yavaş yavaş elinden çıkan Doğu Roma İmparatorluğu, en stratejik savaş 1071 Manazilik Meydan Savaşı'nda Selçuklulara yenildikten sonra iyice zayıflamıştı. Çaresiz kalan Doğu Roma İmparatoru 1. Alexios Komnenos sonradan çok pişman olacağı bir hata yaptı. 1095 yılı Mart ayında İtalya'nın Piacenza kentinde toplanan Katolik Konsili'ne gönderdiği elçiler aracılığıyla Selçuklu Türklerinin fethettiği toprakları geri alabilmek için Latin Hristiyanlardan askeri yardım talep etti. Oysa o sırada Selçuklu Türkleri birbirine düşmüş, kurdukları devlet kendiliğinden parçalanıyor ve Komnenos biraz beklese kaybettiği toprakları kendi gücüyle geri alabilecek, tarihin akışını da Doğu Roma'nın lehine değiştirebilecekti. Ama batıdaki din kardeşlerine güvenme gafletine düştü. Piacenza'daki konsile Konstantinopolis'ten gelen elçilerin İslam orduları önünde zor durumda kalan Doğu Hristiyanlarına dair epeyce abartılı anlatıları Latin Hristiyan ruhbanını Galeyana getirdi. Papa II. Urbanus aynı yılın Kasım ayında Fransa'nın Clermont kentinde topladığı konsilde verdiği hamasi söylevle Latin Roman ve Greco-Roman cemaatleri arasındaki kardeş kavgasını bir yana koyarak ortak düşman İslamiyet'e karşı kutsal savaş açmaya çağırdı. Papa'nın hiçbir kral ya da otoriteyi muhatap almayarak doğrudan Hristiyan şövalyelere yönelttiği çağrıyı coşan kalabalıklar Deus Vult, Tanrı emri çığlıklarıyla yanıtladı. Çok geçmeden Haçlı gömleğini kuşanıp Kudüs yollarına düşmek ve Hristiyan topraklarını imansızların, Müslümanların işgalinden kurtarma fikri, Hristiyan Avrupa'nın hemen tüm krallıklarıyla derebeyliklerinde kabul gördü. Haç ile Hilal'in kavgası başlamıştı. Tarihteki ilk Avrupa ittifakı olan Latin Haçlıların kutsal topraklara 1096'dan öteye başlayan seferleri prensipte din kardeşliğe dayanışmasıydı. Latin Haçlılar bu toprakları geri alıp Doğu Roma'ya iadeyi ve tabii ki Müslümanların fethettiği Kudüs'ü yeniden Hristiyan egemenliğe döndürmeyi amaçlıyordu. Ne var ki Hristiyan aleminde Roma uygarlığını pagan diye gömmüş ve uygarlıkta gerilemiş Latin batının emperyal kültürü sürdüren Greco-Roman doğunun ileri uygarlığına karşı beslediği haset ile her iki cemaat arasında yüzyıllardır yükselerek süren husumet, prensipteki din kardeşliği dayanışmasını pratikte gönülsüz bir işbirliği, yer yer sürtüşme hatta hesaplaşma fırsatı olarak yansıdı. Haçlı orduları tek komut akademisine itaat eden düzenli ordular değildi. Avrupa'nın çeşitli krallık ve derebeyliklerinden bazıları varını yoğunu satıp din elden gidiyor diye, bazıları ise tam tersine talanla servet edinmek için yollara düşen, birbirinden çok değişik soylardan oluşan savaşçı birlikleriydi. Daha ilk seferde Renania Palatina'dan Rhein-Pfalz yola çıkan Alman Haçlılar, güzergahları üstündeki yerleşkelere saldırarak adeta 800 yıl sonra olacakların öncül işareti gibi Hristiyanlığı kabul etmeyen 12 bin dolayında Yahudi'yi katletti. Yine güzergahı üstünde bulduğu Baltık kökenli bazı pagan kabileleri aynı gerekçeyle kılıçtan geçirdi ve Anadolu'ya geçtiklerinde Doğu Roma tebaası yerel halkla çatıştılar, köyleri yaktılar ve bunun gibi. Tabii karşılığında Doğulu Hristiyanlar tarafından katledilen Haçlılar da oldu. Ama tüm Haçlı orduları başı bozuk değildi. İmparator Komnenos'un yardımıyla Konstantinopolis üzerinden Anadolu'ya geçen ordular, eski imparatorluk başkenti İzni'yi Selçuklardan geri alıp Nil'den Doğu Roma'ya bağlanmasını sağladılar. Zaten verdikleri sözü ilk ve son kez İznik'te tuttular. Buradan sonra ip koptu. Haçlı ordularını komuta eden oportunist soylular, güya Doğu Roma İmparatoruna iade etmek için savaştıkları topraklara el koydular. Müslümanlardan geri alabildikleri Antep, Antakya, Trablusgarp ve Kudüs'te Latin Doğu Devletleri diye anılan bağımsız kontluk, prenslik ve krallık kurdular. Hatta müstakbel İngiliz kralı Aslan Yürekli Richard, Kıbrıs adasını Hristiyan Doğu Roma'dan koparıp Kudüs'ün Latin kralı yüzün yılı Guy'a satmak üzere gasp eden Haçlı komutanıydı. Doğu Roma İmparatorluğu, Selçuklu Devleti'nin iktidar kavgasıyla zayıflamasından yararlanıp kaybettiği bazı toprakları kendi gücüyle geri alabildi. ama kimi vilayetlerini de İslam işgalinden kurtarmak için yardıma çağırdığı Latin Hristiyanlara kaptırmıştı. Konstantinopolis tahtı artık doğuda gözlediği düşmanın hilalli sancağı kadar batıdan sökün edecek dostların Haçlı sancağını da endişeyle izlemek zorundaydı. Selahaddin Eyyubi komutasındaki Müslüman orduların 1187'deki Hıddin Muharebesi'nde kazandığı zaferle Kudüs'te 88 yıl süren Latin Hristiyan egemenliğine son vermesi Haçlı Seferleri tarihinde bir dönüm noktası oldu. Üçüncü Haçlı Seferini bizzat düzenleyen aslan yürekli Richard'ın Kudüs'ü Selahaddin Eyyubi'den geri alamayınca Doğu Roma egemenliğindeki Kıbrıs'a saldırıp gasp etmesiyle Latin Haçlıların savaş amacı da ereği de yön değiştirdi. Anadolu ve Trakya'daki Greco-Roman Hristiyan mülkü hem Orta Doğu'daki kutsal topraklardan daha geniş bir fetih alanıydı, hem de daha zengin kutsal kalıtlar içeriyordu. Ayrıca Avrupa'nın göbeğinde de papalığın otoritesini ve Latin Roma Kilisesi'nin dogmalarını inkar eden Katarları da ezmek gerekiyordu. Madem ki Haçlılar dinlerine dış düşman Müslümanları yenemiyorlardı, onlar da Papa'nın otoritesini inkar eden iç düşman, sapkın Hristiyanlara saldırırlardı. Burada sapkınlardan anlaşılan Greco-Roman Hristiyan ritüellerine bağlı Doğu Roma ve Slav kiliseleriyle zaten aynı cemaat içinde başlayıp Balkanlar üstünden Avrupa'ya yayılan Bogomil Katar öğretisiydi. Dikkat ederseniz buraya kadar hala Latin Hristiyanlara Katolik, Greco-Roman Hristiyanlara Ortodoks demedim hiç. Çünkü Roma ile Konstantinopolis ruhbanı arasında 1054'te yaşanan dil bölünmesine rağmen Hristiyanlık aleminde kesin bir mezhep ayrışmasından henüz söz edilmiyordu. Gerek Ortodoks, gerekse Katolik sözcükleri Yunanca din terminolojisine ait olup her ikisi de Hristiyanlık öğretisini betimleyen sıfatlardı. 13. yüzyıla kadar Hristiyanlık aleminde papalık tarafından cemaati, mülhit ve kafir ilanıyla aforoz edilen tek mezhep, Balkanlardan Britanya'ya kadar yayılan Bogomil öğretisiydi. Ne var ki papaların kendinden menkul iktidar ve önderliğini, Hristiyanlık içre muhalefetin ilk ciddi yapılanması, Bogomil mezhebi temelde Greco-Roman kiliseleri arasından sıyrılan teolojik bir akımdı. Zaten mezhebin Bosna ve Bulgaristan'dan başlayıp Avrupa'da yayılmasını sağlayan ruhban da Konstantinopolis metropoliti Niketas'tı. Metropolit Niketas, Latin kaynaklarında Bogomil Papa diye anılır. Yeni mezhebin 1167 yılında Fransa'nın Saint Félix de Caraman, bugünkü adıyla Saint Félix Larogais, Fransa beldesinde toplanan yegane din kurultayına ruhani lider sıfatıyla Konstantinopolis'ten gelip katılmıştır. Başka bir deyişle Avrupa'da yaşadıkları bölgelere göre Katar ya da Patarini diye de anılan ve Papa tarafından aforoz edilen Bogomil mezhebi Doğu Roma Hristiyanlığının bir hizibi olsa da Konstantinopolis'le yakın ilişkiliydi. Ve Bogomillerin Greco-Roman Konstantinopolis Kilisesi'nin de baş belası olması Latin Haçlılar için fark etmiyordu. Papaların öncülüğünü tanımayan ve Latin Roma Kilisesi'ne bağlı olmayan bütün Hristiyanlar sapkındı. Avrupa'nın ister içinde olsun ister dışında bu sapkınlara saldırmak Müslümanlara saldırmak kadar kutsal bir savaştı. Üstelik Doğu Roma'ya besledikleri kinde kadim bir kıskançlığında payı vardı. 1200'lü yıllara gelindiğinde Doğu Roma İmparatorluğu gerileme dönemine girmesine ve yayıldığı coğrafya yavaş yavaş küçülmesine rağmen gerek zenginliği gerekse uygarlığı ile hala göz kamaştırıyordu. Batık Roma İmparatorluğu'nun küllerinden doğan devletler ise siyasal ve askeri anlamda güçlenmekteydi. Ne var ki bu ülkelerdeki saray debdebesiyle halkların yaşam standartları inişe geçmiş, ama hala ayakta Doğu Roma İmparatorluğu'nun ulaştığı kurumsal ve kültürel seçkinlik düzeyinden henüz çok gerideydiler. Başka bir deyişle bugün Avrupalı dediğimiz Hristiyan toplumlar o günkü Doğu Roma mülküne imreniyor, başkent Konstantinopolis'in efsaneleşen sanatsal birikim ve zenginliğini hem içerliyor hem de ağızlarının suyu akıyordu. Örneğin Latin Hristiyanlığın mızrakları sayılan Normanlar ve Germenler, Doğu Roma Hristiyanlarını hain, zengin ve kurnaz olarak hasım bellemiş, Müslümanlara ise sahte bir peygamberin peşine düşen sapkınlar tanımıyla düşmanlık besliyorlardı. 1202'den sonra güya kutsal topraklara çıkılan toplam 5 Haçlı Seferi, Doğu Roma İmparatorluğu mülkünü işgal, gasp ve talanla Greco-Roman Hristiyanları boğazlamaya yaradı. Kıyamet günü, Konstantinopolis'in işgali ve talanı. John Julius Norwich, Bizans kitabında Doğruma İmparatorluğu'nun sonunu getiren ve Hristiyanlık alemini Ortodokslar, Katolikler diye bölen Latin saldırısını şu sözlerle başlatır. 8 Kasım 1202'de 4. Haçlı Seferi donanması Venedik'ten demir aldı. Ama donanmayı oluşturan 480 savaş gemisinin hedefi ne Filistin ne de Mısır'a varmaktı. Yola çıktıktan bir hafta sonra Zara'yı, Zadar, Dalmatya'nın eski başkenti, işgal edip yağmaladılar. Bu saldırıya çok öfkelenen Papa 3. Innocentius, sefere çıkılanların tümünü aforoz etti. 4. Haçlı Seferi kötü başlamış ama en kötüsüne daha sıra gelmemişti. 1203 yılı başında bir ulak, Venedik Dukası'na Kutsal Roma Germen Kralı'nın bir mektubunu iletti. Kral Philip de Suabe, hem İngiliz İmparator 6. Henry'nin kardeşi, hem de Konstantinopolis tahtından indirilip, gözleri oyulan sabık Doğu Roma İmparatoru İsaakios Angelos'un damadıydı. İsaakios'un oğlu Alexios Angelos, canını kurtarmak için Konstantinopolis'ten kaçıp, akrabası Kutsal Roma Germen Kralı'na sığınalı bir yıl oluyordu. Kral Suabe, Venedik Dukası Dondola'ya mektubunda, eğer Haçlılar Konstantinopolis tahtına oturan tahtekar dayısını indirip, yerine genç Alexios'u tahta çıkarırlarsa, donanmanın daha sonra çıkacağı Mısır seferinin masraflarını üstlenmeye, sefere 10 bin asker katmaya ve kutsal topraklarda nöbet tutacak 500 şövalye beslemeyi söz veriyordu. Dahası Alexios Angelos tahta çıkınca Konstantinopolis Kilisesi'ni de Latin Roma Kilisesi'nin hükmüne bırakacaktı. İhtiyar Venedik Dukası öneriyi sevinçle kabul etti. Bizans'tan nefret ediyordu. Venedikli tüccarlar Konstantinopolis'teki Ceneviz ve Pisalı rakipleriyle mücadelede giderek zorlanıyordu. Venedik Cumhuriyeti'nin Doğu Pazarını tamamen yitirmemesi için hızlı davranması gerekiyordu. Haçlı donanması da öneriye pek sevindi. Seferin menzil değişikliği hem Haçlı şövalyeleri zengin edecek hem de Hristiyan aleminin bütünlüğü sağlanacaktı. Kutsal Roma Germen Haçlı donanması Venedik'te toplandıktan tam bir yıl sonra 24 Haziran 1203'te Konstantinopolis açıklarına demir attı. Dünya siyasal coğrafya tarihinin en geniş sınırlarına hükmeden en önemli Roma İmparatorluğu Büyük Konstantin'in 11 Mayıs 330'da başkent ilan ettiği Konstantinopolis'te 24 Haziran 1203'ten öteye yaşanan bir yılın ayrıntılarına girmeyeceğim. Hepsi düşmanın kuklası, yeteneksiz muhteris imparator bozuntularından birinin indirilip, ötekinin bindirildiği tahtın payitahtı bu bir yılda 2 kez yakıldı. Hristiyanların birbirini boğazladığı kanlı bir iç savaş ve 2 Haçlı kuşatmasına sahne oldu. Papa Innocentius'un 4. Haçlı ordusunu gerek seferin başında gerekse Konstantinopolis'e saldırıları sırasında topyekün aforozu saldırganları caydıracak yerde tam tersi sonuç verdi. Papa tarafından aforoz edilmek, ölümden sonra cehennemde sonsuza kadar yanmak mahkumiyetiydi. Konstantinopolis'e saldıran Haçlı askerler zaten aforozu yemiş ve en büyük cezaya mahkum olmuşlardı. Madem ki ölünce cehenneme gidecekleri kesindi, yaşadıkları sürece artık her günahı işleyebilir, her kötülüğü yapabilirlerdi. Ve yaptılar. Üstelik Venedik Cumhuriyeti'nin yaşlı, kör ama bir o kadar kurnaz dükası Enrico Dandolo ise Haçlı ordusuna komuta eden şövalyelerin kafasında aforozun bile çaresi vardı. Hangi günah işlenirse işlensin, eğer bu seferin sonunda Konstantinopolis Kilisesi'ni Papa'nın otoritesine bağlayarak Hristiyan aleminde birliği sağlarlarsa affedilmeleri ve hatta kutsanmaları işten değildi. O zamanlar için dünyanın en güzel ve zengin kenti, uygarlığın, kültürün küresel simgesi Konstantinopolis, 9 Nisan 1204'te başlayan Haçlı saldırısına yenik düştü. Başkenti işgal eden Venedikli ve Franklardan oluşan Latin Haçlı ordusu, mağlup askerlerin birini bile sağ bırakmadığı gibi din kardeşi, sivil halkı aklın alamayacağı, düşmanın yapamayacağı bir vahşette katletti. Ama Greco-Roman Konstantinopolis ahalisi ve Ekümenik Patrikhane için asla kapanmayacak yara, asıl unutulmayacak acı bu katliamdan sonra olacaklardı. Kana doyan Latin Haçlılar yıkmaya, yakmaya ve yağmaya koyuldular Büyük Konstantin'in kutsal payitahtını. 1204'te Konstantinopolis'in en yüksek rütbeli saray memuru, sekreta olan Doğu Roma soylusu ve tarihçi Niketas Koniates, Umberto Eco'nun romanı Bodolino'da da adı geçen tarihçi Niketas Koniates, 1555-1217 ailesiyle birlikte İznik'e kaçmadan önce Haçlıların yağmaladığı Konstantinopolis hazinelerinin ayrıntılı bir listesini yaptı. Historia başlıklı kapsamlı bir tarih kitabı Türk Tarih Kurumu tarafından 1995 yılında Türkçe'ye kazandırılmıştır. Birebir tanıklık ettiği Haçlı talanını şu sözlerle anlatır. Kutsal tasvirleri paramparça ettiler ve azizlerin kalıtlarını söylemekten utanacağım mekanlara attılar. Kurtarıcının etini ve kanını, İsa'nın etini ve kanını simgeleyen kutsanmış hamursuz ekmek ile şarabı kastediyor olabilir. Yerlere saçtılar. Ayasofya'nın talanına gelince, sunağı yıkıp parçalarını bölüştüler. Vaiz kürsüsünü, kapıları, kutsal ayin eşyalarını ve zaten bulabildikleri tüm eşyaları yükleyip götürebilmek için atlarını, katırlarını kiliseye soktular. Bu hayvanlardan bazıları tökezleyip düştüğünde, kılıçlarıyla gönlerini deşiyor, kanları ve dışkılarıyla kiliseyi kirletiyorlardı. Başpatriğin tahtına bir fahişeyi oturtup İsa'ya küfrettirdiler. Açık saçık şarkılar söylediler ve kutsal mekanda edepsiz, hayasız oyunlar oynadılar. Ne yaşlı rahibelerin namusuna merhamet ettiler, ne de varlıklarını Tanrı'ya adamış bakirelere. Ve bu günahkarların hepsi omuzlarında haç taşıyordu. Kutsal görevlerinin sonuna kadar beşeri zevklerden uzak duracaklarına o haç üstüne yemin etmişlerdi. Latin Haçlılar, Konstantinopolis tarihinin en kanlı ve karanlık sayfalarını yazıyorlardı. Doğruma İmparatorluğu'nun ipini çeken ve sonunda Fatih Sultan Mehmet'in kolayca yutacağı bir lokma haline getiren, zaten Osmanlı fethi sırasında yapılacak talanın, göreceği ziyanın, devede kulak kalacağı dehşet günlerini yaşıyordu dünyanın eşsiz payitahtı. Ama Latin Haçlı ittifakında talancılar arasında kültür farkı vardı. Konstantinopolis'in yağmasında barbar Franklar ve sefere sonradan katılan Germenler yakıp yıkmaya odaklanmışken sanat eserlerinin değerini bir görüşte anlayan Benediktliler kentin hazinelerini talan ettiler, tahrip etmediler. Ele geçirdikleri her mücevheri, her eseri, her kutsal kalıtı özenle sarıp sarmalayıp gemilerle Venedik'e taşıdılar. Birilerinin soygunu, ötekilerin yıkımına maruz kalan Konstantinopolis'in muazzam kültür ve sanat hazineleri böylece el bir ülke değiştirdi. İlerleyen yıllarda Latin Roma Kilisesi'ne bağlı ülkeler arasında yapılan sözleşmelerde bir pazarlık metağı haline gelen senyörler arasında armağan olarak alınıp verilen kutsal emanet parçaları, kutsal ya da bilimsel eserler ve sanat yapıtları Avrupa'nın dört bir yanına dağıtıldı. Konstantinopolis'teki kıyım ve yağma sadece 3 gün sürdü. Ama Latin Haçlılar bu 3 günü aklın hayalin alamayacağı boyutlarda bir yıkım ve soygun sığdırdı. Konstantinopolis, Ekümenik Fener Patrikhanesi ve başta Ayasofya tüm kutsal Hristiyan tapınakları talan ve tahrip edildi. Papa'nın Haçlı seferini aforozu ardından kutsal mekanlara el sürüldüğü takdirde Haçlı komutanları tek tek aforoz tehditleri, yağmayı şiddetli telinleri yapmacık mıydı bilinmez. Yağmacıların iştahını kesmedi. Antik çağda yakılan İskenderiye Kütüphanesi'nden sonraki en zengin kitap koleksiyonuna sahip Konstantinopolis Ekümenik Patrikliği Kütüphanesi, Patrikhane binası ve Fenerli Azize Meryem Kilisesi ile birlikte talan edildikten sonra yakıldı. Bugün Vatikan Kütüphanesi'nde saklanan Hristiyanlık tarihine ait en eski el yazmaları ve kutsal metinlerin hepsi Konstantinopolis Patrikliği Kütüphanesi'nden çalınanlardır. Bugün İsa'ya ait olduğu iddia edilen ve Torino kefeni diye bilinen kefenin 944 yılında Antep'ten Konstantinopolis'e getirildiği, Fener Patrikhanesi'nde yapılan dini ayinden sonra halka gösterildiğine dair kayıtlar var. Ancak kefenin daha sonra Patrikhanenin içindeki Fenerli Aziz Meryem Kilisesi'nde mi yoksa Aziz Havariler Kilisesi kabristanında mı muhafaza edildiği bilinmiyor. Daha doğrusu ben bulamadım. Ama hangi tapınakta Haçlıların eline geçmiş olursa olsun, kefenin 1204 talanı sırasında Konstantinopolis'ten çalındığı belgelenmiş bir gerçek. İsa'nın sureti ve kanını taşıdığına inanılan bu kefen parçası, Avrupa'nın soylu aileleri arasında elden ele gezdiği 200 yılın sonunda İtalya'ya varıp 1578'den öteye Torino'da konuşlandı ve 1983'te Papa'nın mülkiyetine geçti. Kadim Roma İmparatorluğu'nun son başkenti Konstantinopolis'in Haçlılar tarafından yıkım ve yağması sırasında Büyük Konstantin'in anıtkabiri olarak yapılıp kendisinden sonra gelen imparatorların da gömüldüğü Resuller Havariyun Kilisesi özel bir vahşete sahne oldu. Resuller Kilisesi, Büyük Konstantin'in kendisine yaptırdığı mozeliumun çevresinde haç biçimde inşa edilen ve zaman içinde polyandriyona dönüşen emperyal kabristandı. Başkentin Ayasofya'dan sonraki en kutsal mekanı sayılıyordu. Büyük Konstantin'le birlikte soyundan 19, İmparator Justinian soyundan da 17 kişinin gömülü olduğu lahitlerin yanı sıra Kudüs'ten getirilen ve hem İsa'ya hem de Azizlere ait olduğuna inanılan kutsal kalıplar, iskelet ve kemiklerin defnedildiği anıt mezarlar barındırıyordu. Bunlardan birinde Konstantinopolis Kilisesi'nin kurucu resulü olduğu iddia edilen Aziz Andreas'ın iskeleti de vardı. Başka bir deyişle Hristiyan öğretisinin tarihsel anlamda en eski, dolayısıyla en değerli kalıtlarından oluşan ya da kalıt olduğuna inanılan kutsal emanetlerin önemli bir bölümü burada Resuller Kilisesi'nde korunuyordu. 13 Nisan 1204'ü 14 Nisan'a bağlayan gece Haçlı askerler kilisenin içinde ne var ne yok yağmaladılar, lahitleri kırıp içindeki iskeletleri ve kuşkusuz değerli mücevher işli giysilerini talan ettiler. Büyük Konstantin'in lahdinin ve naaşının başına gelenler meçhul. Kalıtları hiçbir yerde ortaya çıkmadı. Talandan sonra Atina'ya götürülen havari Andreas'ın kemikleri, daha önce yazdığım gibi günümüzde 3 ayrı yerde yatıyor. Vatikan Papalık Makamı, yakın zamanda 2 aziz, Ioannis Chrysostomos ve Grigorios Theologos'un kemiklerini Fener Rum Patrikhanesi'ne iade etti. Ama 1204 talanında Konstantinopolis'ten çalınan pek çok azizin kalıtları hala Vatikan ve Latin Kilisesi'ne bağlı Avrupa ülkelerinde bulunuyor. Örneğin havari Aziz Yuhanna'nın kafatası Fransa'nın Amiens Katedrali'nde sergileniyor. Büyük Konstantin'in haçı olarak bilinen ve İsa'nın gerildiği haç parçası olduğu iddia edilen altın mahfazalı haç parçası Venedik'teki San Marco Katedrali'ndedir. Keza İsa'ya ait olduğu iddia edilen kan lekesinin mahfazası Aziz Georgios'un Yunanca Aya Yorgi, gümüş kaplamalı kol kemiği, baş melekler Mihail ve Gabriel, Cebrail ait muhteşem büstlerde. Yine San Marco Katedrali'nin kubbesini süsleyen altın varaklı bronzdan yapılmış 4 at heykeli. At heykellerinin orijinalleri günümüzde hava kirliliğinden korunmak üzere katedralin içi sergilenmektedir. Çatısındaki heykeller antik orijinallerin birebir kopyasıdır. Konstantinopolis'ten çalınan eşsiz eserler arasındadır. Zaten San Marco Katedrali'nin yüzyıllara yayılan imar sürecinde kullanılan pek çok sütun, hatta duvar ve taban mozaikleri, altın varaklı süslemeler, ikonolar ve bunun gibi 1204'te Konstantinopolis yağmasından edinilen ganimetler olup katedralin yapımı Venedikli iki tüccarın Aziz Marcus'un naaşını da 828 yılında İskenderiye'den çalıp getirmesiyle başlamıştır. Mimari uslubu tamamen Greco-Roman olup 1204 öncesi ve sonrasında edindiği tüm Hristiyan tarihi eserleri Doğu Roma İmparatorluğundan alınmış, çalınmış, yağmalanmıştır. Kemikti, kutsal kalıttı deyip duruyorum. Ama bu kalıtların bugün Bizans dediğimiz Doğu Roma İmparatorluğu'nun elinden çıkıp, özelinde Vatikan, genelinde Latin Avrupa'nın eline geçmesinin önemini şöyle bir kıyaslamayla daha iyi anlatabilirim. Osmanlı'nın Mısır seferi sırasında Mekke'den, Medine'den ve zaten fethettiği Arap Yarımadası'ndaki beldelerden toplayıp payitahtı İstanbul'a getirdiği ve bugün Topkapı Sarayı'ndaki Hırka-i Saadet Dairesi'nde korunan kutsal emanetlerin yağmalandığını, başka dil ve İslami mezhepten saldırganların eline geçtiğini, uzak diyarlara götürüldüğünü düşünün. Müslüman Türklerin yaşayacağı travmayı hayal edebiliyor musunuz? İşte Anadolu'yu fethe başlayan Türklerin Romalı anlamında Rum. Arapça, Farsça ve Osmanlıca'da Rum ya da Rumi kelimeleri Roma ile Romalı karşılığı olup bazen Urumeli diye anılan Rumeli de tarihte zaten Roma diyarı anlamında kullanılır. İslam aleminin Doğu Roma ve ahalisi için kullandığı Rum sözcüğü, Hristiyanlık dini Ortodoks ve Katolik mezheplerine ayrılmadan yüzyıllarca önce var olduğundan, bugünkü bazı sözlüklerde iddia edildiği gibi, Anadolu Ortodokslarını ifade eder tanımı yanlıştır. Dedikleri Konstantinopolis ve Doğu Roma Hristiyanları böyle bir kırılmayı yaşıyorlardı. Ben de Konstantinopolis'ten yağmalanan kutsal kılıç ve hazinelerin önemini 2008 yılında Mihail Gorbaçov Vakfı'nın davetlisi olarak gittiğim Venedik'te gözlerimle gördükten sonra anladım. Ve bu yolculuğun ardından Haçlı Talan tarihini özetlediğim aşağıdaki makaleyi yazdım. 7. ayrımın sonu sayfa 119.